Murat Özsoy'la Charles.
Fenomen Türk'te salı akşamı şarj başladı. Murat Özsoy'la şarjdasınız. Trafik saatinde yapılacak en iyi şeyi yapmaktalar bence Bilgehan Başkan. Şu an şimdi Spotify'dan şundan bundan şarkı açıp dinliyor olabilirlerdi mesela. Onun yerine radyoda hem muhabbet hem de şarkı Türk dinleyecekler. Çok güzel değil mi?
Bayağı iyi bence.
Evet, o yüzden salı akşamının şarjı başladı.
Murat Özsoy'la şarj.
Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la şarjdasınız. Bilgehan Başkan, ülkemizde güzel şeyler de oluyor dedirten bir haberimle devam edeceğim.
Bekliyorum.
İstanbul'da toplu ulaşım, taksi, okul servislerine %29.22 zam yapılmış.
Azmış.
Çok güzel değil mi?
İyiymiş.
Tam bilet ücreti 35 lira olmuş. Taksi açılış ücreti 54 lira olmuş. 54,5 lira olmuş. Taksi indi bindi ücreti 175 lira olmuşken aylık mavi kart abonman ücreti 2748 lira olmuş. Bu güzel haberi de vermek bize nasip oldu be Bilgehan Başkan.
Vallahi.
Biliyor musun, ben mesela yurt dışına gittiğimde şuna üzülüyordum.
Ne?
Ya bu toplu taşıma ya da işte tren yolculukları, uçak seyahatleri, taksiler ya ne kadar ucuz burada diye orada üzülüyordum yani buna.
Yani Avrupalılar bizim... için mi üzülüyordum?
Bilmiyorum yani neyi üzüldüm bilmiyorum. Yani ya sonunda bizim de daha doğrusu şöyle şuna üzülüyordum. Pardon, özür dilerim, çok yanlış anlattım. Bizim ücretlerimiz ne kadar ucuz diye üzülüyordum oraya kıyasla. Yani euroya endeksleyince ucuz değil, ucuz geliyordu. Taksiye bindiği
hala
zaman ucuzdu.
Hala ucuz bir euro bile değil.
Şu an, evet, ama şu anda mesela bunların yükselmesi, yani orayı yakaladık yani. Yurt dışının şeylerini yakaladık yani, iyi oldu. Kullanıyorsun tabii sen toplu taşıma. Metro galiba kullanıyorsun.
Metro kullanıyorum.
Nasıl geldi senin kulağına şimdi bu? Kaç para oldu şu an metro?
Ben
baktın
hatırlamıyordum
mı
ki zaten.
Zaten her zaman 200 liralık yüklüyordum ben diyenlerden.
Ya aynen 500 yüklüyordum, bitince bir 500 daha falan.
Zam gelmiş olsun, ben her zaman 500 yüklüyorum. Sorun sadece şu, o 500 yükte kaç defa gidip gelebiliyorsun?
Tek bir sıkıntı var. Onu da saymadım hiç ya.
Saymaya başla bence. Yani şöyle bir %29 yani %30 zam gelmiş. Yani
galiba 2 ya da 3 kez daha az geçeceğim.
Aynen 3 defa bindiğinde bir kere de binmiş kadar olacaksın. Öyle söyleyeyim sana şu andan itibaren. Saymaya başla. Vallahi sevindirici şeyler de oluyor ülkemizde ya. Gerçekten çok sevindik yani.
Allah'a şükür.
Toplu taşımaya para vermek hepimizin zaten severek yaptığı bir şey. Çünkü biz zaten keyfine biniyorduk. Yani biz evimizden çıkıp işe giderken keyfine, zevk aldığımız için biniyorduk.
Ben o kokuyu, o karışıklığı almadan...
Abi bir şey söyleyeceğim. Zevkine para vereceksin kardeşim. Bak zevkine. Mesela metrobüse binen insanlar neden biniyorlar metrobüse?
Zevkine biniyorlar.
Keyfine biniyor abi. Adam seviyor. Metrobüs köprüden, seviyor adam.
Köprüden geçiyorsun.
Seviyor abi adam. Yani şu an bizi metrobüse dinleyen insanlar neden metrobüste sıkışık ton balığı gibi? Çünkü seviyoruz biz. Biz sevdiğimiz için. Sevdiğin şeye para vereceksin abi.
Metrobüste dayanışma var bir kere.
Evet, böyle bir haber. Yani insanlar şu anda gülüyorlar mı ağlıyorlar mı bilmiyorum bu haber karşılığında. Tabii üzücü yani. Geçmiş olsun diyelim yolcularımıza İstanbul'da ve tüm şehirlerde şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la şarj.
Trafik saatinde şarj dinleyen insanların trafikte bir problemi var. Özellikle araba kullanıcılarının ya da işte yüksek araçlar mesela kamyondur, otobüstür bunların motosikletlerle bir derdi var.
Abi çünkü onlar aynalarına bakmayı sevmiyorlar.
Sevmiyorlar. Bir de gerçekten kör nokta diye bir şey var. Göremiyorlar da. Bir de motosikletler her yerde kolay hareket etmenin avantajını bir tık suistimal ediyorlar. Bir tık abartıyorlar.
Ediyorlar.
Örnek veriyorum Boğaz Köprüsü'nde mesela. Şimdi Boğaz Köprüsü'nde o yanda emniyet şeridimsi bir yer var ya, böyle bir insanın yürüyebileceği kadar geniş olan bir yer var. Oradan mesela motorlar gidiyor. Okey, polis de bir şey demiyor buna, gidebilirler. Oradan son sürat gidiyor. Oradan makasa giriyor, çıkıyor. Oradan öbürü şeritten bir an diğer motorcunun önüne atlıyor falan.
Köprüde zaten şerit değiştirmek yasak değil mi?
İşte zaten yasak. Yani böyle şeyler biliyorsun, yasak olup da yapılıyor ya bizde.
Evet.
Öyle bir durum var. Bir de motorcuların da ben sana söyleyeyim mi? Motorcuların trafikte en büyük düşmanı motorcular. Araya giren çıkan kuryeler, oradan buradan fırlayan motorlar, bakmadan çıkanlar vesaire. Sıkıntılı. Türkiye'de 2025 yılının ilk 8 ayında yani Ağustos ayı dahil Türkiye'de 76.162 motosiklet kazası gerçekleşmiş. 76.000 sadece 8 ayda. Çok yani.
Az geldi.
Bence çok. Yani 76.000 kaza 8 ayda. İşte bundan oluyor. Yani o diyor görmedim. O diyor nereden çıktın? O diyor oraya kırılır mı? Niye sinyal vermiyorsun? Bir tane daha sıkıntı var mesela. Köprüden çıktığında dikkat ettiğim bir şey. Ben de motorcuyum bu arada. Ama ben motorumu o yollarda sürmemeyi tercih ediyorum. Sahil yolunda geziyorum ben motorumla. Orada Boğaz Köprüsü'nden çıkıyorsun ya diyelim.
Evet.
Sağ tarafa mesela Altunizade'ye bir yol var. Sağa gidiyorsun.
Evet.
Şimdi motorcuların yaptığı şey şu. her zaman sağdan gidelim biz ki yani solda ezilmeyelim, solda bizi ezmesinler fikriyle köprüden çıkar çıkmaz sağdan devam ediyorlar, tamam mı?
Evet.
Şimdi orada şöyle bir sorun var. Orada köprüden çıkan araç da ileriden sağa dönecek. O sağdan sola girecek motorcu biraz sonra belli ki. O sapağı geçip kendini yine sağa atacak en sağa. Fakat taksici ya da araba neyse o ileriden sağa dönecek. İşte adam mesela kaçırdığında yolu eyvah buradan mıydı lan kavacık diyor. Aa bu derken oraya bir kırıyor. Ve orada motorcular kaza yapıyorlar. Bak en çok kaza yapılan yerlerden bir tanesi bu. Ya aslında basit bir hata yani. Ya orada motorcunun kendini kollaması gerekiyor. Motosikletin zaten maalesef şöyle bir durumu var. Biniyorsan kendi güvenliğini kendin sağlayacaksın. Yani çünkü senin güvenliğini ne karşı araç sağlayabilir ne de senin altındaki alet sağlayabilir.
Trafikte zaten en önemli kural başkalarını izlemek.
Evet. O yüzden motorcu kardeşlerime ben bol bol Zafer Akçay videoları izlemeni tavsiye ediyorum. YouTube'da Zafer Akçay kanalını izliyorlardır muhtemelen ama ders de çıkarmaları gerekiyor. Herkese kolay gelsin trafik saatinde.
Murat Özsoy'la
erkekler için bir haber var Bilgehan Başkan. Dinliyorum. Diyor ki erkekler arkadaşlarıyla haftada iki kez buluştuklarında mutluluk hormonu artıyor, kaygı azalıyor ve özgüven yükseliyor diyor Oxford Üniversitesi.
Bak, şey bu erkek erkeğe takılmaktan bahsediyor.
Evet. İki
amaçsız
defa.
Amaçsız boş bir şekilde.
Evet, haftada iki defa bir erkek arkadaşımla söyleyemiyorum ben bunu ya. Buluştuğunda endorfin seviyen artıyormuş. Endorfin hormonu biliyorsun mutluluk hormonu. Kaygı seviyeleri düşüyormuş ve özgüvenin arttığı tespit ediliyormuş. Senin var mı haftada iki defa görüştüğün arkadaşın?
Yok.
Benim de yok.
Ya bana gereksiz muhabbet bana sarmıyor ya.
Erkekleri sevmiyorum ben. Ben de sevmiyorum.
Bana sarmıyor abi gereksiz
ben erkek muhabbetini sevmiyorum
ben
ya.
Ben de biraz yani
vallahi,
sevmiyorum.
Valla halı saha var mı sende mesela? Bende yok.
Halı saha yok çünkü halı sahada da diğer erkeklere güvenmiyorum. Ben hiçbir zaman kimseye sakat kaymam ama insanlar hep sakat hareketler yapıyor.
Ben de erkeklere
yapıyor.
Güvenmiyorum.
Aynen.
Bir şey söyleyeyim mi? Türümüzü sevmiyoruz. Biz bu çıkıyor buradan yani.
Evet.
Ya şu an mesela bir arkadaşım arasa beni abi gel bir şey içelim dese. Satarım ben. %99 satarım ama bir hanımefendi dese bunu ben satmam. Yani ben elimden geliyorsa yaparım yani.
Yaparım.
İki elim kan dolsa yıkar koşarım.
Koşarım.
Koşarım. Ya erkek muhabbeti neden sarmıyor peki bizi acaba Bilgehan Başkan?
Ya çok boş geliyor. Şey, mesela, geçen bir şey okudum. Ne biliyor musun? Birkaç arkadaşın bir araya toplanıp para kazanmadığı şeye ne denir?
Ne denir?
Non-profit organization.
Doğru.
Evet.
Evet.
İşte bana non-profit geliyor onların hepsi, anladın
bir,
mı?
Bir gelirim olmuyor. Oradan bir çıkarım olmuyor. Bir menfaatim
kaybım
olmuyor.
Kaybım oluyor. Daha çok yani zaman kaybı gibi bazen.
Evet, zaman kaybı. Ama bir yandan aynen. Ekonomik olarak da karlı oluyorsun. Erkek arkadaşlarınla buluştuğunda ama genelde evde oturup böyle köz FIFA falan atıyorlar mesela. Bende hiç yok, o da yok bende.
Ya FIFA oynamayı ben de seviyorum bak. Ama 3 oyundan sonra ben dayanamıyorum oraya yani. Evet. Ya ortam değişmem lazım ya başka bir şey olması lazım. Yoksa ben... Kafam atıyor benim öyle.
Ama yerlerde. Oxford Üniversitesi diyor ki bunu yaparsanız endorfin seviyeniz yükselir diyor. Bilmiyorum ben kadınlarla konuştuğumda daha çok mutlu oluyorum.
Benim de daha çok yükseliyor.
Ben daha mutlu şey. Oluyorum. Bilmiyorum ya bu haberi duyurdum yani bilmiyorum. Ben aracıyım, sadece bir aracıyım. Oxford Üniversitesi oturmuş böyle bir şey yapmış. Erkek erkeğe köz köz oturursanız diyor ki endorfin seviyesi yükselir. Çok da fifi.
Yani kahvedeki amcaların endorfini tavanda ne oldu yani?
Çok da fifi diyoruz. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Salı akşamının şarjındayız. Tam da trafik saatinde bence yapılması gereken şeyi yapıyor dinleyicilerimiz diye düşünüyorum. Bilgehan Başkan, Atalar Hocam bugün yok yanımızda.
Kayıplarda.
Toplantıları var, çok önemli görüşmeleri var. Bir takım önemli kararlar alıyorlar.
Neler yapıyorlar acaba?
Evet, çok ilginç bir haberle devam etmek istiyorum müsaadenizle. Buca pazar yerinde, İzmir Buca'da pazar yerinde yavru bir maymun görmüşler.
Görmüşler.
Yavru bir maymun. Çevredekiler bunu belediyeye bildirmişler fakat belediyeden herhangi bir müdahale yapılmamış o dakika itibariyle. Yavru maymun da... Çatıya çıkmış gördüğüm kadarıyla. Böyle bir haberimiz var.
Çatıda mıymış hala?
Yani yavru maymun muhtemelen böyle yasa dışı yollardan getirilip ya da ya da bakamadılar, bıraktılar. Ya da bir şey vardı ya bir ara. Böcekler gelmiş falan diyor. Muzun içinde gelmiş böcekler diyor. Arena vardı, Uğur Dündar'ın arenası.
Muzun içinde maymunlar mı gelmiş?
Belki de oradan bir yerden, bir Afrika'dan bir şey geldi. İşte bir ananas falan geldi. İki yanında maymun geldi belki de.
Maymun bakmak ne kadar patlayabilir ki bir insana?
Ya keşke öyle bir şey olsaydı. Yani tabii ki hiçbir hayvanı doğasından alıp evde ait olmadığı koşullarda beslemek güzel bir şey değil. Ama çocukken mesela çok büyük hayalimdi maymunum olsa diye.
Benim de aslanım olsa.
Aslanım. Aslanı bilemedim şimdi ama maymunum onun mesela şey...
şeye dönüştü hatta, biliyor musun? Aslan, acaba aslan hep küçük kalabilir mi? Ona bir şey yapsak falan, evde hep kedi boyunda geçse falan.
Evet. Mesela benim küçükken bir maymunum olsaydı, mesela benim 6-7 yaşında bir maymunum olsaydı, şu an mesela muhtemelen gömlek falan giyiyordu, güneş gözlüğü takıyordu, muhabbet ediyorduk oturup.
Bu arada ne kadar sarardı ya.
Ben eğitirdim, biliyor musun? Şu an konuşuyordu maymun,
evet
yani.
Abi,
şurada beraber
ben sunuyorduk. O kadar eminim ki eğitebileceğini.
Atalar hocamın yerine maymun gelirdi. Bir tane maymunla yapardık yani. Türkçe'de konuşurdu yani bence. Benim maymunum konuşur abi, ben sana söyleyeyim. Hayvanları güzel eğitiyorum. Kedim mesela bayağı konuşuyordu. Konuşmayı öğretti.
Geliyorlar değil mi?
Evet.
Aynen.
Yani onunla iletişim kurdukça o da karşılık vermeye çalışıyor. Bir şekilde kolay yolunu buluyor. Diyor ki ya bu kerize ben bunu dediğim zaman mama veriyor. Tamam ben bunu demeye devam gibilerinden. Böyle biraz daha cümle yapısına, gramere odaklanıyor zaman içinde. En sonunda da işte artık C2 seviyesine gelip maymunlar ülkemizde olsa mutlu olurdum ya, sokaklarda olsa.
Abi... böyle bir de insanları, gereksiz insanları şamarlasalar falan böyle.
Mesela şu Bali'den falan böyle görüyoruz ya resimleri, ya da Hindistan'dan, işte Endonezya'dan, Tayland'dan. Evet. Sokakta gezen maymunlar var. Kedi köpek gibi maymunlar geziyor.
Telefon çalıp yemek istiyorlarmış falan ya.
Evet. Ya burada da muhtemelen kötü amaçlara kullanırlardı yani. Sinyalci maymunlar görürdük mesela. Abi 5 lira var mı abi? Vapura bineceğim abi. 5 lira abi diye gezen maymun var. Ya ama tatlı hayvanlar ya. Umarım Buca'daki maymunu da yakalamışlardır. Yakalayıp da ait olduğu yere postalamışlardır yani yavru maymun kardeşimizi.
Umarız.
Buca'dakilere geçmiş olsun diyelim, bir maymunla karşılaştıkları için enteresan bir gün yaşamışlar.
Murat Özsoy'la Charles.
Fenomen Türk'te salı akşamını salı akşamı olmaktan çıkarmaya çalışmaya devam ediyoruz. Salı akşamı sıradan öyle çok da böyle yani sevilmeyen bir akşam ya Bilgehan Başkan.
Evet.
İşte bugünün şarjıyla bunu değiştireceğiz. Şarkılarımız, türkülerimizle bir saat daha şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Antik Mısır'a ilgin var mı Bilgehan Başkan?
En sevdiğim çizgi filmlerden biriydi, Tutankamun.
Ha, öyle bir çizgi film var değil mi? Böyle bir küçük, aynen, bir şey.
Küçük bir mumya vardı.
Mumya vardı, evet. Benim çok fazla merakım vardı ya bu Antik Mısır, Mısır medeniyeti. İşte oradaki efsaneler, işte oradan alıyorsun gidiyorsun Atlantis falan, ezoterizm falan, bunlara acayip merakım vardı küçükken. Arkeolojiyle ilgili böyle bir sürü filmler, ne bulursam belgeseller, o şeyde belgesel kanallarında çok gösterilir ya böyle piramitlerin sırrı, evet, nasıl yapmışlar bunu falan, evet, aşırı merakım vardı.
Uzaylılar yapmadı ama.
Bilemiyoruz işte, oralarda bir muallak yani, böyle tarihin derinliklerini daha kazanmadık işte.
Havuz yöntemiyle yaptıklarını söylüyorlar.
Ben de orada çalışan insanların yaptığını düşünüyorum. Yani uzaylıların değil kesinlikle. İyi bir teknolojiyle, bugün hatırlamadığımız kadim bir teknolojiyle yapıldığını düşünüyorum. Evet. Ama çok komplo teorisi var. Bir de bitmiyor. Mısır'da sürekli kazılar yapılıyor. Hala böyle kayıp büyük mezarlar, aranan yerler var. Mesela tapınaklar var. Hı hı. Hala kazılar devam ediyor. Şimdi yeni bir kazı yapılmış Antik Mısır medeniyetine ulaşmak için. 3000 yıllık bir yazı bulmuşlar bir papirüsün üzerinde.
Yazıyor.
3000 yıl önce bu bir işe gelmeme sebebiymiş.
Hadi ya.
Abimiz işe gitmediği için bir papirüse şöyle yazmış. Bir yakınımı mumlayıp mumyalayıp geleceğim. Yani cenazeye gittim demiş.
Aynen.
Cenazeye gittim geleceğim yazmış abimiz. 3000 yıl önce.
İyiymiş.
Evet, çok ilginç bir bilgi bence insanlara dair.
Hala kalıyor olması falan bir de.
Ya bir yakınını mumyalamış geliyor muhtemelen.
Mısır'da herkesi mumyalıyorlar mıymış?
Muhtemelen yakını bunun böyle belediye başkanı falan belki de, bilmiyorum. Ya da işte ilçe başkanı falan olabilir.
Yani hani şey, kölenin çünkü papirusa bir şey, evet, yazacağı yok.
Belki de mühendislerden bir tanesiydi bu.
Aynen.
Yazmış zaten, köle işe gitmeme diye bir bahanesi olamıyor. Yani bugün gelemedim, başım ağrıyordu deyip hani köle bir şey yok.
Kölelerin şu anki sistemdeki çalışanlardan daha fazla izin hakkı varmış bu arada.
Evet, daha güzel hayat yaşadıklarına dair bazı kalıntılar var.
Var.
Evet. Ya kölelik aslında kafada olan bir şey. Yani seni, evet, zihin var, olarak köleleştiriyorlar.
Evet.
Yani buradaki yaptığın iş yüküyle alakalı bir şey değil aslında. Değil. Hani o itaat etmeyle ilgili bir şey aslında kölelik. Ağır işçilik değil yani kölelik aslında. Değil. İtaat edip kendi iradenden vazgeçmek aslında kölelik. Bu abimiz böyle bir abimiz değilmiş. Bir yakınını mumyalayıp gelecekmiş. Yani orada da böyle şeyler var. Mumyalamak da çok ilginç yani.
Abi burundan beyni çıkarıyorlarmış ya.
Ya burundan beyin nasıl çıkar arkadaşım?
Kafatasını açmıyorlarmış. Burundan, evet, çıkıyormuş yani.
Organları çıkarıyorlar sonra falan, söküyorlarmış.
Ve minimum yarayla falan böyle. Yani minimum, evet, kesikle yapıyorlarmış hepsini.
Sonra da işte bir şeyler, bir sıvılar mıvılar enjekte edip sarıyorlar böyle şeyle. Evet. Bezlerle bilmem nelerle.
Evet.
Sonra 3000 sene sonra bir bakıyoruz ki adam aynı şekilde yatıyor orada. Çok ilginç. Çok ilginç yani. İnsanlar kafayı taktıkları şeyi başarıyorlar. Adamlar ölümsüzlüğe kafayı takmışlar. Biz mesela başka bir şeye kafayı, 5G'ye kafayı takıyoruz mesela. İnternete kafayı takıyoruz. Yapay zekaya kafayı takıyoruz. Onlar o zamanlarda demiş ki ölümsüzlüğe, bedenin eskimemesine kafayı takmışlar ve binlerce yıl çalışırsan bunu başarırsın. Teknoloji bu işte. Mesela şimdi Mısırlılar Mars'a roket gönderemediler. Ama piramitleri yaptılar. Çünkü biz Mars'a roket göndermeye odaklandık. Onlar da Tanrı'ya ulaşan bir üçgen yapmaya odaklandılar.
Ama piramitleri yapıyorken de hani boş durmamışlar, öyle kafalarına göre de yapmamışlar ya.
Evet. Ama işte aynı bilgiyi, aynı deneyimi, tecrübeyi ya da işte odaklanmayı biz başka bir dala götürmüşüz. Evet. Onlar başka bir dala götürmüş. Evet. Güzel, aslında bir gün bir arkeologla konuşalım. Bu programı böyle birini alalım.
Güzel olur.
Bu konular güzel konular falan. Bence eğleniriz. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la salı akşamının şarjındasınız. Acun Ilıcalı demiş ki benim bankada hiç param olmadı, hala da yok demiş. Bir ortak noktamız var Acun'la şu an. Bilgehan tamam. Başkan, senin bankada paran var mı?
Yani var.
Acun'un hiç yokmuş mesela. Acun'dan iyisin şu an.
Acun hep o zaman bir işe yatırmış.
Şöyle aynen parasını. Aldığı parayı hep başka bir işe yatırmış.
Aynen.
Hiç böyle bir şey yaptın mı hayatın boyunca? Bir işe yani... yatırım yaptın mı?
Yo, yapmadım. Yani kendi işime yatırım yaptım, evet.
Ekipman daha almak yaptım. Gibi. Aynen. Bu tarz şeyler. Aynen. Bence de mantıklı. Yani evet. İnsan, çünkü para harcanan bir şey ya. Geldiği zaman hemen gidecek yerini kendi bulan bir şey yani para.
Büyümek için yani kazandığını nereye akıtacağını bilmen lazım.
Bazı insanlar banka hesaplarında para olmasını severler.
Ben.
Atalar hocam mesela. Bak, senle Acun'un ortak bir noktasını bulduk.
Neymiş?
Acun demiş ki bankada hiç param olmadı.
Çok doğru.
Ama şey demiş yani, bütün parayı yatırıma kullandım yani. Geliyor veriyorum, geliyor veriyorum demiş yani.
Yani ben de onun gibi yaşayıp bankada param olmamasını isterdim.
Evet. Peki işe yatırım sende var mı öyle şeyler? Sen de sanki yatırımcı bir insan değilsin.
İşe şöyle yatırım oldu. DJ'lik döneminde bütün kazanımı plaklara yatırıyordum ya da evet. Ekipmana yatırıyordum.
Buna yatırım demiyordur Acun muhtemelen. Acun muhtemelen DJ olmaya çalışan birine DJ'lik fabrikası mı kursan falan?
Yani plak şey fabrikası kuralım.
Plak fabrikası
zaman.
Kuralım diyebilir belki.
O kendine geri dönüşü olan işlere yatırım yapıyordur.
Evet. Valla bu bir kafa meselesi ya. Bazı insanlar girişimci insanlar yani.
Evet.
Mesela bir tane çocuk var ya, YouTuber. Şimdi de bayağı meşhur oldu.
Speed
Ebo.
Diyorsun?
Yok, ha, Ebo. Bizim Ebo. Çakal'la Ebo evet, var mesela bunlar.
Evet.
Mesela çocuğun hikayesine bakıyorsun abi, su satıyormuş. Suyu satmaktan sonra işte ayakkabı satmış.
Orada öğrenmiş mesela girişimciliği işte.
Hayır, aslında girişimciymiş ve o işle denk gelmiş diyebiliriz bence buna. Bazı insanlar bunu yapıyor.
Mecburiyetten abi. Girmiş o işlere büyük bir ihtimal, ama girişimci ruhu da onunla birleşince
aynen.
Almış yürümüş.
Plak şirketi var şimdi mesela.
Evet, yani bazı insanlar işe iş diye bakıyorlar. Ben mesela sevdiğim şeylere iş diye bakıyorum, o yüzden.
Ben de para olarak girmedim zaten. Sevdiğim için girdim bu işlere. Yani parayı hedef koyduğun zaman para kazanılıyor gibi bir şey var aslında.
Evet, biz de kazanamıyoruz Acun gibi değiliz.
O yüzden açız.
Evet. Acun olmak öyle bir şey işte. Biz hedeflememişiz. Adam hedef demiş kardeşim. Bundan dolayı oluyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te salı akşamının şarjı devam ederken bir enteresan bir haberim, bilgim var. Japonya'da 100 yaş ve üzeri insan sayısı kaçmış biliyor musun hocam?
Çok.
99.763 tane insan 100 yaşının üzerindeymiş.
Maşallah.
Japonya'da.
Çoğunluğu Okinawa'da galiba.
Valla galiba öyle bir şey var değil mi? Oranın havasından, suyundan, bir şeyinden. Orada
evet,
insanlar...
yaşam şey orada. Yaşlılar sosyal hayatın içinde, beslenmeleri çok iyi, hareketliler.
Evet. Ne yapıyordur acaba?
Yani bir de güzel yani... bir yer Okinawa.
Evet. Yani Erdek'te de mesela
Erdek'te
100 yaşında
de vardır.
100 yaşında emekli albaylarımız vardır muhtemelen Erdek'te de.
Yani stresin uzak kaldığı yerde insanlar uzun yaşıyor. Bir de
evet.
Beslenme, hava temizse.
Türkiye'de mesela kaçmış biliyor musun 100 yaşının üzerindeki insan sayısı şu an? 7632'ymiş. Yani Japonlar bizim 15 katımız, 12 katımız falan.
Japonya nüfusu?
Bilmiyorum, ona bakmadım.
Bizden fazla. Bizden fazla.
Hadi ya.
Bizden fazla olması imkansız hocam.
Ben öyle biliyorum.
O zaman batarlardı bence o adada.
Çünkü sadece Tokyo'nun 20 milyon falan herhalde nüfusu.
Hepsi oraya sıkışmış olabilir hocam. Ben zannetmiyorum.
İstanbul'da 20 milyondan fazla.
Yani şunu düşünüyorum ben. 100 yaşının üzerinde olmak bana hiç çekici gelmiyor hocam.
Sağlıklıysan.
Yani.
124 milyonmuş.
Ya. Kaç milyonmuş?
124.
Fazla
Japonya'nın.
Çok kalabalık.
Şoke oldum. Kore bile çok kalabalık. 51.75 milyon.
Şu an şaşkınlıklar içerisindeyim.
Rusya 143.
Ölmüyorlar işte, sorun bu. Adamlar yaşıyor abi yani. 100 yaşına gelen hadi ben gidiyorum demiyor yani. Okinawa'da hala mangal yakıyor orada dayım.
Japonya'daki yani. Yaşam standartları gerçekten.
Hocam 100 yıl bana çok geliyor be.
Hindistan Çin'i geçmiş.
Sağlıklı 90'ı görmek iyi olur.
90
tık diyeceksin
diyorsun.
90'da da ama öyle dipdiri olacaksın.
Evet hocam, yani hayatın aslında yaşta değil, yani nasıl yaşadığın çok önemli yani.
İçini nasıl doldurduğun.
İçini nasıl doldurduğun çok önemli.
Ama çoluğun çocuğunun büyüdüğünü görmek falan o işler de biraz.
Ama 100 yaşında artık çoluğun çocuğunun yaşlandığını da görüyorsun. Ağırlığı, evet, yani geliyor ya, baba bravo abi. Oğlum artık yani 80 yaşındasın bir zahmet diyemiyorsun da yani hani. Bilemedim, 100 yaş fazla ama Japonya'da insanlar yaşıyormuş hocam. Demek ki işte havasından, suyundan, beslenme şekillerinden. Allah herkese uzun ömürler nasip etsin diyelim.
Sağlıkla.
O zaman.
Sağlıkla.
Aynen, şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la şarj.
Kadınlar 32 yaşında, erkekler ise ancak 43 yaşında duygusal olarak olgunlaşıyormuş. Ne diyorsunuz?
Katılırım.
Yani Bilgehan Başkan, senin daha bir bayağı bir senen var yani buna.
Evet.
Yaşına göre olgun Bilgehan bence.
Evet. Zaten hikaye de şu. Yani 43 yaşına gelip olgunlaşmayan insanlar da var.
Evet.
Yani yaşına göre diye bir şey var aslında. Yani o olgunluk seviyesi. Yani
yaşta da olmuyor iş ya. Bilgelik de yaşta olmuyor.
Ama genç yaşta da olgun olamıyorsun hocam. Belli bir genç yaşta, yani o genç yaşlarında da olgunluk çok da beklenmiyor.
O da üstüne oturmuyor bazen.
Yani
evet.
Oturmuyor, yakışmıyor da. Yani evet. Şeye benziyor senin olgunluğun o zaman. Hani düğünlere böyle 6 yaşında çocuğu takım elbise giydirirler ya. Oraya gelir böyle sanki bir cüceymiş gibi.
Bir... Onun da bir sınırı var yani. Onu geçtiği zaman bir tatsız ya. Sevimsiz bir hali.
Hani gençliğinde yaşayacaksın yani. Olgun olmanın bir anlamı yok. Ama bir noktada da artık olgunlaşmak. Peki ne demek olgunlaşmak? Ya karşı taraftakine zararımız yoksa olgun olmaya gerek var mı acaba? Mesela nedir olgunlaşmak?
Olgunluk testi mi gelsin acaba?
Bilmiyorum. Atalar hocam, sen olgun bir erkek misin?
Bilmiyorum. Siz nasıl görüyorsunuz?
Yaşın gereği öyle olman lazım. En azından.
Yani öyle olmaya çalışıyorum. Ya çocuksu bir taraf var içimde ama
evet.
Dediğim gibi yaşla da alakalı.
Peki sen mesela, ben seni tanıdım tanıyalı her zaman bildim bileli sakin. Hani sinirlense de böyle tonunda giden bir adamsın. Yani çok yükselişlerini görmedik senin.
Çok az oluyor. Oldu mu zaten pek,
evet,
iyi olmuyor.
Bana denk gelmedi. Daha önceden mesela çok daha sık mıydı bu? Mesela
çok,
15 yıl önce.
Gençken inanılmazdım. Yani
mesela bu olgunluktur.
Neredeyse Bilgehan kadar her şeye.
Evet. Mesela Bilgehan Başkan da mesela. Bunu anlayacağız bak. Olgunlaştığı günü hissedeceğim ben mesela.
Beni yanlış tanıtıyorsunuz valla.
Yanlışsın.
Şimdi hepimizin burada bir personası var.
Evet.
Seni öyle tanıtıyoruz.
Hayır, şöyle bir gerçek var kardeşim. Yaşından dolayı. Yani yaş maalesef böyle bir şey. Ben de çok yüksektim hocam. Böyle bir tepkiseldim yani. Reaktif
sende
bir insandım.
Sende de şey başladı, böyle bir olgunlaşma başladı. Özellikle bu radyo programından sonra hissediyorum.
Lan yaşlanıyor muyuz acaba ya? Şu an.
Yaşlılık değil bence o ya.
Bak Bilgehan Başkan, senin yerinde olmak için paralar verirdim
yani
şu an.
Yani fevri davranmıyorsun. Biraz daha düşünerek hareket etmeye başlıyorsun,
evet,
belki.
Evet, işte bu. Olgunluk
yani
bu.
Yani sana getireceği sonuçları da var ya. Sonuçta yükseldiğin,
evet,
zaman. Bir o kadar da kendi içinde yaşıyorsun. Belki oraya da getirmek istemiyorsun. Çünkü sonucunda tecrübe ediniyorsun. Bazı şeylere o kadar yükselmeye değer olmuyor.
Doğru. Peki kadınlar acaba 32 yaşında olgunlaşıyor mu? Onu da konuşalım birazdan o zaman. Adil olsun yani. Şurada cinsiyet eşitliğini sağlayalım. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Araştırmacı abilerimiz, kardeşlerimiz demişler ki erkekler 43 yaşında ancak demişler. Ancak 43'te olgunlaşır. Kadınlarsa 32 yaşında. Bu olgunlaşmanın manası hocam duygusal anlamda olgunlaşma. Şimdi duygusal olgunlaşma ne demek olabilir, düşünelim.
Duygusal tepkilerini yönetebilme.
Mesela yani.
Duygularını şimdi, yönetebilme.
Mesela şimdi diyelim ki doğum gününde doğum gününü unuttun. Eşinin.
Evet.
O da bir şeye de sinirli, başka bir şeye. Sana patladı diyelim. Ya benim doğum günüm falan bu mesela.
Sinirli olmasına gerek yok. Unuttuğun zaman direkt sinirlenir zaten.
Doğru. Ama mesela doğum gününü unuttuğun zaman sinirlenmemek de bir olgunluktur mesela. Böyle de manipüle ederim hocam radyoda madem imkanımız var. Adam unutabilir. Yani bu olgunluktur. Olgunluktur bu. 32 yaşında ancak olgunlaşır diyor kadınlar duygusal olarak.
Kadınlar
diyor.
Kadınlar erkeklere göre daha erken zaten.
Bence de ya. Hocam bence de öyle. Bak kadınlar yani... şimdi
kimi bizden uzun oluyordu ya çocukken, daha çabuk büyüyorlardı falan böyle.
Evet ama o manada olgunlaşmaktan hani dalında büyüyüp düşmekten bahsetmiyorum.
Biliyorum.
Ben duygusal anlamda. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yani farklı insanlarla tanışmışlığım oldu. Yani yakın zamanlarda, süreçlerde. Olgunlaşma gerçekten yaşla ilgili değil hocam ya. Hiç olmadı yani. Şu an bakıyorum 32 yaşında olgun, bir de duygusal olgunlaşma bilemedim ki hocam.
Hiç alakası yok,
yok
ya.
Yok ya, ben bu araştırmayı komple çöpe atacağım müsaadenizle. Ya bilim adamları bu kadar
yani
uğraşmışlar ama.
Yani o bir sınır koymuş olabilirler ama. Evet. Herkes için o şey geçerli değil yani.
Ya da bir ayrılık mayrılık yaşamış hocam. Adam haberini yaptırmış. Kadınlar 32 yaşında ancak olgunlaşır. Çünkü işte 31'di sevgilisi
biraz
falan.
Biraz farkındalıkla alakalı. Her insanın farkındalığı olmuyor. Yani hocam, 70-80 yaşına gelse de olmuyor.
Aynen. Bak, boş gelip boş giden, teneke kafayla gelip öyle giden çok insan var. Hepimiz kendimizi geliştirmekte yükümlüyüz bence.
Dert ediyorlar mı? Peki kim? Mesela dert ediyor mu, etmiyor. Çünkü
etmiyor. Farkında bile değil. Yani olgunlaşmak demek şey zaten aslında farkındalıkla başlayan bir şey ya. Sen kendi hatalarının ne olduğunu anlayacaksın ki o yönde hani olgunlaşacaksın ya.
Evet.
Yani oralara bile gelemeyen birçok insan var. Aramızda dolaşıyorlar zombiler gibi işte. Hayat zor hocam. Bizim de çok eksiğimiz var. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Kişisel gelişim şarjımız devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Salı akşamının şarjını bitirdik artık, trafik saatinde değil artık, herkes evlerine varmıştır diye düşünüyorum. Bizi dinleyen 3-5 kişi. 3-5 kişiye iyi ki dinlediniz bizi. Arabada kalıp kapının 3-5 önünde.
3-5 milyoncuk.
Evet. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Atalar hocam sana teşekkürler. Bilgehan Başkan sana teşekkürler. Bana da bir teşekkür eder misiniz Bilgehan Başkan?
Teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz.
Allah sizden razı olsun. Yarın akşam şarjda görüşmek üzere. Şimdilik şarj bitti.
Murat Özsoy'la
Şarj.